Ayrım 6, sayfa 59, 6. bölüm. Krallara yaraşır bir spor. Toprağın doğal hükümdarları için görkemli bir spor söz konusu. Waikiki plajında ot köklerini deniz düzeyine dek kaldırıyor ve denizin 15 metre derinliğine kadar uzatıyor. Ağaç bile besinlerini tuzlu tabakalardan sağlıyor. Gölgelerine oturup bakışlarınızı okyanusa çevirirseniz dalga çatlamasının büyük bir gürültüyle kumsalda ilerleyişini görürsünüz. Yarım mil açıkta mercan kayalıkların göründüğü yerde beyaz tepeli uzun dalgalar türkuaz renkli sakinlikten çıkar, gökyüzüne doğru yükselir ve durdurak bilmez bir gürültüyle kıyıya yuvarlanır. Bu sonsuz deniz taburları durmadan yenilenir. Her birinin uzunluğu ise 1500 metreye ulaşır. Bu büyük güç karşısında insan kendini küçücük hisseder, onunla boy ölçüşme düşüncesiyle titrer. Binlerce ton ağırlığında ve büyük bir hızla kıyılara çarpan boğa ağızlı bu canavarlara karşı insan ne yapabilir? Hiçbir şey. Büyük ağaçların gölgesinde bulunmaktan mutlu olan ve kendini küçülten biri mantıksal olarak böyle söyler. Ve birden aşağıda gökyüzünden fışkıran büyük bir dalgadan, köpüklerden doğan bir deniz ilahına benzeyen, kara başlı bir adam bir dalganın beyaz tepesinden göründü. Biraz sonra omuzları, göğsü ve bütün üyeleri gözlerimizin önüne serildi. Birkaç saniyede yalnızca perişanlık görünen yerde bir insan yaratığı bütün heybetiyle dikiliyor. Tuhaf şey, bu yabancı çevrede çılgınca debelenmiyor. Çok güçlü canavarlar onu yutmuyor ve de ezmiyor. Sakin ve görkemli bir şekilde baş döndürücü tepelere eğilmiş, ayakları köpüklerde boğulmuş, köpük sisleri dizlerine kadar çıkmış bir durumda onlara hükmediyor. Bedeninin kalan bölümü açık havada, güneşin kamaştırıcı parlaklığında. Üzerinde dengede durduğu dalga kadar çabuk bir şekilde uçup gidiyor. Tanrı Merkür bu. Kara derili bir Merkür. Kanatlı topukları dalga hızıyla sürüklüyor onu. Denizin dibinden çıkıp azgın bir dalganın sırtına bindi, dalganın kendisini fırlatma çabalarına karşı koydu. Bir yontu gibi ulaşılmaz ve sakin bir şekilde korkunç bir gürültü koptuğu anda bile yoluna devam ediyor. Dalga kırılıyor, köpükler her yana saçılıyor ve ayaklarımızın dibinde altın ışıltılı kara bir kanaka karaya çıkıyor. O birkaç dakika önce ufukta bir nokta gibi görünüyordu oysa. Tristan'ın son kez okyanusla boy ölçüştüğü bu uğursuz sabahı anımsıyor. Onu düşündüğü zaman bu kanaka Tristan'ın elde ettiğinden daha büyük bir başarı kazandı. Ve Alman kahramanın bilinmeyen sevinçlerinin tadını çıkarıyor. Ağaçların gölgesine yayılmak, kuşkusuz zevklidir ama bizler soylu insan ırkının temsilcileri bu kanaka ile eşit değil miyiz? Onun yaptığını biz de yapamaz mıyız? O halde bu giysilerden, bu iklime yakışmayan sıkıcı giysilerden kurtulalım. Kendimizi denize atalım ve onunla savaşalım. Topuklarımıza kanat takalım, bütün gücümüzü ve yeteneğimizi gösterelim, biz de dalgaların sırtına binelim. İşte dalgaları delme fikri böyle geldi bana. Şimdi onu tattığıma göre bu sporu krallara yakışır bir spor olarak ilan ediyorum. Sizlere bunun fiziksel yanını açıklamama izin verin. Bir dalga bir hareketin yayılmasıdır ama buna neden olan su hareketsiz kalır. Eğer o yer değiştirseydi bir havuza atılan taş gittikçe de genişleyen dalgalar yerine gittikçe genişleyen bir delik yapardı. Ama böyle olmuyor. Dalga haline gelen su durağan kalıyor. Okyanusta herhangi bir noktayı izleyin. Çalkantıya karşın oradaki suyun yükselip alçaldığını göreceksiniz. Oysa orada ard arda binlerce dalga meydana gelmiştir. Şimdi de kıyıya yönelen bu dalgalı hareketi düşünün. Dibinin derinliği azaldıkça dalganın iç bölümü yere değer ve birden durur. Ama su akışkandır ve engele rastlamayan üst bölümü dalgaları durmadan iletir. Dalganın tepesi durmadan hareket ettiği halde dibi arkada kalır. Bir olay kaçınılmaz olarak meydana gelir. Dalganın iç bölümünün dibe sürtünmesi sonucunda kırılmalar oluşur. Ama yumuşak bir dalgalanma kıyı eğimi dik olması dışında birden kör kaya olamaz. Dip derinliği dereceli olarak azaldığında iletişim belli bir aralıkta meydana gelecektir. İşte çok iyi bir dalga çatlaması oluşan Waikiki kıyılarında bu olay meydana gelir. Tam kırılacağı anda bir dalganın sırtına atlarsınız, o da sizi kıyıya kadar götürür. Şimdi de sörf denilen bu sporun ayrıntılarını açıklayalım. Uzunluğu 2 metre, eni 75 santim olan oval bir tahta parçası bulun. Kaydıraktaki bir çocuk gibi üstüne uzanın ve ilk köpüklerin göründüğü yere kadar derin suda ellerinizle çarparak gidin. Tahtanızın üstünde sakin durun. Dalgalar önünüzde, arkanızda, altınızda, hatta üstünüzde birbiri arkasına gelecek ve kırılacak. Sonra sizi orada bırakıp kıyıya koşacak. Dalga dikleşip tepe meydana geldiğinde tahtanızla birlikte kendinizi bu dik inişte düşleyin. O hareketsiz kalsa bile kaydırağıyla bir tepeden aşağı inen çocuk gibi siz de aşağı kadar ineceksiniz. Ama bana yine de bir dalga yer değiştirir mi diye soracaksınız. Tabii ama dipteki sular hareketsiz kalır. İşte işin sırrı bu. Oraya yerleşmeye başarırsanız kıyıya kadar dibe değmeden kayarsınız. Gülümsemeyin rica ederim. Yaklaşık 2 metre olan bu dalganın yüzeyi sizi yaklaşık 400 metre yola götürecek. Şunu iyi anlayın. Bir yanda yalnızca itme gücü olan dalga, öte yanda ise bu dalgadaki suyun durmadan yenilenmesi. Aynı durumunuzu koruyorsunuz ve olabildiğince hızlı gidiyorsunuz. Kıyı ile aranızda 400 metre var. Yolunuzla ilerledikçe su dalgada toplanır. Ağırlık merkezi kalan kısımla yüklenir ve siz kayarak yolunuza devam edersiniz. Suyun da sizinle birlikte hareket ettiğine inanırsanız kolunuzu ona daldırıp kürek çekmeyi deneyin. Bunu başarmak için çok çabuk hareket etmek gerektiğini göreceksiniz. Çünkü siz öne doğru hareket ettirdikçe su geriye gidecektir. Şimdi de sörfün bir başka yönünü inceleyelim. Her kuralın bir kural dışı yanı vardır. Daha önce gördüğümüz gibi bir dalga oluşturan su öne atılmaz ama hız, yani denizin iletimi denen bir olay oluşur. Dışa doğru çıkıntı yapan sırt suyu öne gider. Yüzünüze çarptığı zaman ya da üstündeyken sizi hızla vurup sersemletince bunu daha iyi anlayacaksınız. Bir dalganın tepesi dipteki suya dayanır ama dip yere çarpınca hemen durur ve tepe yolunu sürdürür. Ağaçların serinliğinden ayrıldıktan sonra bir mayo ve bir tahta buldum. Boyutları yeterli değildi ama bunu bilmiyordum. Kimse de bana söylemedi. Küçük yerlilerden oluşan bir gruba katıldım. Çocuklar bir dalgayı görür görmez karın üstü tahtaların üzerine atlıyorlar, ayaklarıyla hızla vurarak kıyıya kadar gidiyorlardı. Onlarla boy ölçüşmek istediğinden onların her hareketlerini bir süre gözledim ama başarılı olamadım. Arka arkaya birçok kez denedim. Küçük vahşilerden daha çok çaba harcadım ama yine başaramadım. İçlerinden altısı yanımda bulunuyordu. Güzel bir dalga çatlaması görünce hepimiz tahtalarımıza atılıyorduk, ayaklarımızı gemi çarkı gibi vuruyorduk. Küçükler beni bırakarak hemen ilerliyorlardı. Bense utanarak arkalarından baka kalıyordum. Bir saat kadar bu işi denedim ama beni kıyıya götürecek bir dalga yakalayamadım. O sırada kurtarıcım Alexander Humphort adıyla göründü. Her zaman yeni coşkular peşinde olan bu adam Waikiki'de mutluluğunu yakalamıştı. Avustralya'ya giderken sörf yapmak için buraya bir haftalığına gelmişti. Bu spor onu çok etkilediğinden bir aydan beri düzenli olarak kendini ona veriyor ve hala ilk günkü coşkuyu duyuyordu. Bundan da yetkiyle söz ediyordu. Bu tahtayı bırakmayın diye önerdi bana. Son derece tehlikelidir bu. Ucu suyun dibine çarparsa hemen karnınız deşilir. Benim tahtamı alın. Tam bir insan boyundadır. Gerçek bilginin karşısında her zaman eğilirim. Ford bana tahtasını nasıl kullanacağımı gösterdi. Sonra iyi bir dalganın gelmesini bekledi. Uygun anda beni itti ve ben de hareket ettim. Dalga beni yakalayıp öne fırlattığı zaman öyle hoşuma gitti ki 20 metre öteye bir ok gibi fırladım ve kumlar üstünde karaya çıktım. Suda yürüyerek Ford'un yanına gittim. Oldukça kalın ve en azından 35 kilo çeken tahtasını ona geri verdim. Beni yine öneri yağmuruna tuttu. Ona kimse bu sporu öğretmemişti. 4 haftalık deneyimi sonucu elde ettiklerini bana yarım saatte verdi. 30 dakika sonra tek başıma bu işi başaracak kadar bilgi edinmiştim. Öğrendiklerimi birçok kez yineledim. Ford da beni alkışladı. Yeni bilgiler verdi. Bundan başka belirli bir açıda öne doğru eğilmemi bağırdı. Ama sınırı aşmak zorunda kaldım çünkü karaya doğru hamle yaptığım anda bu şeytan tahta parçası burnunu dibe eğdi. Birden durdu. Sıçrayıp benden uzaklaştı. Adi bir marka gibi havaya fırlatıldım ve dalga üzerime çullandı. Umulmadık bir anda Ford'la karşılaşmasaydım karnımı deşecektim neredeyse. Bu sporun bu tehlikesi olduğunu açıkladı bana Ford. Eğer onun da başına Waikiki'den ayrılmadan önce aynı kaza gelseydi, hareketli coşkulara karşı duyduğu zevk bir süre için kaybolurdu diye karşılık verdim. Yarın sizi açıklara götüreceğim dedi Ford bana. Bana gösterdiği yerdeki denize bakınca kocaman dalgalar fark ettim. Öncekiler bunun yanında hafif kabarıklık gibi kırılıyordu. Eğer o anda yaratıkların krallarından biri olduğumu anımsayamaz, yazsaydım cevabım ne olurdu bilmem. Çok güzel, hemen yarın bunu deneyeceğim. Waikiki plajını döven su bütün Hawaii adaları kıyılarındakinden farklı değil. Su yüzme için çok uygun, insanı rahatlatacak kadar serin ve bütün gün içinde üşümeden kalacak kadar da sıcak. Gündüz ya da gece, yaz ortasında ya da kış ortasında ısı her zaman aynı. Bu suyun niteliklerini fark edince kan akların dünyanın en iyi yüzücüleri olduğuna şaşmıyor insan. Ertesi sabah Ford gelip beni buldu. Kıyıdan oldukça uzakta yüzdüm. Tahtalarımızın üstüne karın üstü yatmış olarak ayaklarımızla kürek çekerek küçük kanakların oynadığı çocuk bahçesini geçtik. Biraz sonra kükreyen dalgaların üzerimize atıldığı derin sulara vardık. Kaba kuvvet ile zekanın arasındaki bu acımasız savaşta her yandan yağan darbelerden korunmak için insanın bütün aklını kullanması gerekiyordu. Bazı taktikleri hemen öğrendim. Bir dalga üzerimden kıvrılarak geçtiği zaman kısa bir an arasından gün ışığını fark ediyordum. O anda başımı eğiyor ve tahtama sıkıca sarılıyordum. Bu arada beni tamamen dibe sürükleyecek olan tokadı yemeye hazırlanmayı da ihmal etmiyordum. Aslında tahta parçasıyla ben dalga tepesinin arasından öte yana geçmiş oluyorduk. Bu sporu sakatlara ve nazik insanlara önermiyorum. Çünkü dalgalar sizi korkunç bir güçle devirir. Ara sıra yarım düzine kadar dalganın arasından aynı anda geçtiğimiz olur. O zaman da kıyıya uzanıp dinlenmenin tadına varmak en iyisidir. Açıkta serpinte burgacının ortasında Fried adında bir üçüncü kişi yanımıza geldi. Gözlerimi oyuşturarak bir dalgadan çıkıyor ve bundan sonrakini gözetlemek için önüme bakıyordum. Tam o anda onun güneşten yanmış sırtını gördüm. Ford ona seslendi. Yarı döndü, tahtasını ortasından yakaladı ve ayaklarıyla vurarak bize doğru geldi. Ondan başka şeyler öğrendim. Bunları şöyle özetleyebilirim. Sörf yapmanın püf noktası karşı direnme gücünü kullanmaktan ibarettir. Üzerinize gelen dalgayı durdurun. Size vurma tehlikesi olan dalganın içine derinlemesine dalın ve başınızın üstünden geçmesini sağlayın. Hareketleriniz asla sert olmamalı. Kendinizi her zaman serbest bırakın. Bir denizaltı akıntısı sizi sürüklerse debelenmeyin. Yoksa boğulma tehlikesiyle karşılaşırsınız. Çünkü o sizden daha güçlüdür. Su üstüne doğru yüzerek kendinizi bırakın. Bir sörf amatörü her şeyden önce iyi bir yüzücü, ortalama bir güç sahibi olmalı, aklını çok iyi kullanmayı bilmelidir. Yanındaki sporcuların sayısının fazla önemi yoktur. Kendisine yardım etmeleri için hiçbirine güvenemez. Çevremdeki arkadaşlarıma güvenerek ana kuralları önemsemedim. Birinde başıma şunlar geldi. Hiç ummadığım bir anda koca bir dalga üzerimize geldi ve iki arkadaşımı kıyıya kadar sürükledi. Onlar gelip de beni arayasıya kadar boğulur giderdim. İkinci gün başarımdan gururlanarak oyunu 4 saate çıkardım ve ertesi gün plaja tahtamın üstünde gitmeye kendi kendime söz verdim. Ama bu arzum gerçekleşemedi. Ertesi gün yatmak zorunda kaldım. Belirli bir hastalığım yoktu ama her yanım dökülüyordu. Hawaii'nin suyunu size överken ondan aşağı kalmayan Hawaii güneşinden söz etmeyi unuttum. Bu aldatıcı tropik güneşi Haziran'ın ilk 15 günü tepemizden hiç eksik olmadı. İlk kez isteğim dışında güneşten yanmıştım. Geçmişte pek çok kez kollarım, omuzlarım ve sırtım bu deneyden geçmiş olduğundan bağışıklık kazanmıştı. Ama saatlerce güneş ışınlarına karşı sergilediğim bacaklarım için aynı şeyi söyleyemem. Kıyıdayken bir kez bu felaketin büyüklüğünü ölçtüm. Başlangıçta hiçbir sıcaklık hissi duymadım. Daha sonra kaşıntı fazlalaştı ve derim kabarcıklarla kaplandı. Eklem yerlerim bükülmez oldu. Yürümem olanaksızlaştı. İşte bu yüzden bu satırları yatakta yazıyorum. Ama yarın, ah yarın bir gelse bu görkemli dalgalara gidecek ve Ford'la Fried'in bakışları karşısında tahtamın üstünde dimdik durarak suya gireceğim. Eğer başaramazsam yarından sonra ertesi gün yeniden deneyeceğim. Bu işi iyice öğrenseye dek Snark'ın Honolulu'dan ayrılmaması konusunda bir kararname çıkardım. Soyulmuş derili, yanmış bir merkür olmak istiyorum. Sayfa 68, 7. bölüm. Molokai cüzdanlıları. Snark o gün Honolulu yolunda Molokai rüzgarı altında kıyıdan gidiyordu. Haritaya baktıktan sonra arkasında yüksekliği 700 ile 1300 metre arasında değişen yalı yerler yükselen bir yarım adayı parmağımla gösterdim. Burası cehennem uçurumu, bütün dünyanın en lanetli yeri diye haykırdım. Bir ay sonra kendimi hoşuma gitmeyen bu lanetli yerin kıyısında Benim kadar eğlenen 800 kadar cüzdanlı ile birlikte olacağımı düşünmüş olsaydım bu da dediklerimden utanırdım. Neşelerinde onur kırıcı bir yan yoktu. Böylesine bir yoksulluk içinde benimki yersiz gibiydi. Ama durumum bana bunları düşündürüyordu. Yine de tek özrüm buydu. Genel neşeyle dayanamayacağımı itiraf etmeliyim. 4 Temmuz günü öğleden sonra Amerikan Ulusal Bayramıydı. Bütün cüzdanlılar bir koşunun yapılacağı büyük spor alanına toplanmışlardı. Hükümet görevlilerinden ve doktorlardan ayrılarak koşu sonunda fotoğraf çekeceğim bir yerde çalışmaya başladım. 3 at finişe geldi. Birine bir Çinli, ikincisine bir Havaili, üçüncüsüne de genç bir Portekizli binmişti. 3 yarışmacı da seçici kurul üyeleri ve izleyiciler gibi cüzdanlıydı. Atlar pistte 2 tur atmak zorundaydılar. Birlikte hareket eden Çinli ve Havaili aynı sırada at koşturuyorlardı. Portekizli ise 60 metre kadar geriden gidiyordu. Birinci turu aynı durumu koruyarak bitirdiler. İkinci turun yarısında Çinli öne geçti. Bu arada Portekizli tırı satını hızlandırdı. Ama sonuç umutsuzdu. Halktan çılgın gösteriler yükseldi. Portekizli iyice yaklaşıyordu. Amacına tam ulaşacağı sırada Havaili Portekizli geçti. Coşkun nal sesleri arasında 3 at aynı anda ileri atıldı. Biniciler bu gürültülü arasında kamçılarını şaklatıyorlardı. Portekizli Çinli'yi bir baş geçti. Bir grup cüzdanlının ortasında kendime geldim. Çığlık atıyorlar, şapkalarını havaya fırlatıyorlar ve şeytan gibi tepiniyorlardı. Ben de aynını yaptım. Coşkuyla kendimden geçmiş bir şekilde "Vay canına, ama o kazanacak, kazanacak, kazanacak" diye bağırmakta olduğumu şaşkınlıkla fark ettim. Molokai'nin en korkunç sahnelerden birinde bulunduğumu kendime inandıracak coşkumu yenmeye çabaladım. Böyle bir durumda hafif davranmayı ayıp sayardım. Ama bütün bu azarlar sonuç vermedi. Biraz sonra yeniden gülmeye başladık çünkü bir eşek yarışı başlıyordu ve son gelen şampiyon olacaktı. İşleri iyice karıştırmak için hiçbir binici kendi hayvanına binmiyordu. Herkes hayvanını birbiriyle değiştirmişti. Her biri kendisine verilen eşekle başkasının bindiği kendi eşeğini geçmeye çabalıyordu. Yarış için yalnızca küçük eşek sahibi olan yaşlı ve kaprisli eşek sahipleri yarışma için yazılmışlardı. İçlerinden biri, birincisi topuklarıyla böğürlerini okşamak istediği zaman onu yere düşürecek şekilde eğitilmişti. Bazı eşekler zorla yarım tur yapmak ve çıkış çizgisine geri dönmek istiyorlardı. Bazıları ise kafalarını tosladıkları engel önünde durup çevreye bakmayı yeğliyorlardı. Hepsi de hiç acele etmeden gidiyordu. Eşeklerden biri yarı yolda ektiği ve yaya dönmek zorunda kalan sürücüsüyle kavgaya girişti ama koşuyu kazanan da o oldu. Bine yakın cüzdanlı bu gülünç spor karşısında ağızlarını yayarak kahkahalarla gülüyordu. Bütün bu anlattıklarım daha sonrakilerin yalnızca başlangıcıdır. Size daha önce anlattıkları gibi Molokai'de dehşet verici bir şey yoktur. Koloni pek çok makale yazarı tarafından olaylı diye anlatılmıştır. Ama bunların çoğu oraya hiç gitmedi. Cüzdanın korkunç bir felaket oluşuna itirazım yok ama şimdiye kadar cüzdanlıların kaderini ve ona yaşamını adayanların durumunu inceleyecekleri yerde daha çok Molokai'deki dehşet ortaya çıkarılmaya çalışıldı. İşte size çarpıcı bir örnek. Tabii koloniye ayak basmamış olan bir gazeteci çok canlı bir üslupla yönetici McVeigh'in sazdan yapılmış evinin her gece yiyecek istemek amacıyla peşine takılmış aç cüzdanlılar tarafından basıldığını anlatır. Tüyleri diken diken eden bu röportaj bütün Amerikan basını tarafından yayınlandı ve buna karşı çıkan pek çok makale yazılmasına neden oldu. Pekala, ben Bay McVeigh'in saz kulübesinde 5 gün 5 gece kalıp uyudum. Parantez içinde bu arada şunu da söyleyeyim, burası tahtadan oldukça rahat bir köşktür ve kolonide hiç saz ev yoktur. Parantez kapandı. Gerçekten de cüzdanlıların yakınmalarını işittim. Ama bu özellikle nameli ve ahenkli yakınmalar keman, violonsel, akule ve banjo gibi telli sazlar eşliğinde ve müzikliydi. Bunlar aynı zamanda farklıydılar. Cüzdanlılar orkestrası çok ince, dokunaklı seslerle yakınmalarını koro halinde inletiyorlardı. Böylesine bir düzmecilik şimdiye dek asla yayınlanmamıştır. Yakınmalar Honolulu'ya bir yabancı konuk gelişinde Bay McVeigh'in onuruna verilen bir müzikli serenattan başka bir şey değildir. Cüzdan herkesin sandığı kadar bulaşıcı değildir. Karımla birlikte bir hafta boyunca koloniyi ziyaret ettim. Bu hastalığa yakalanmaktan en küçük bir korkumuz olsa kendimize bazı şeylerden yoksun bırakabileceğimizi düşünebilirsiniz. uzun lastik eldivenler giymediğimiz için gibi cüzdanlılarla yakın ilişkiden de asla çekinmedik. Tam tersine onlarla sık sık kaynaştık ve gideceğimiz gün onlardan en az 20 tanesini adlarıyla ve şahsen tanıyorduk. Basit temizlik kuralları yeterli oldu. Cüzdanlı olmayanlar, yani doktorlar ve yöneticiler gün boyu hastalarla ilgilendikten sonra akşam evlerine döndüklerinde giysilerini çıkartıyorlar ve ellerini hafif mikrop öldürücü sabunla yıkıyorlar yalnızca. Bununla birlikte genelde cüzdanlıların pisliği ve yalnızlığı konusuna eğilmek gerekir. Hastalığı pek az bilenler bile bunun iyice incelenmesine gerek olduğu konusunda birleşiyor. Öte yandan verdikleri dehşet ve eskiden kendilerine uygulanan saatin canice olduğu kadar gereksizdir de. Cüzdanla ilgili çok yaygın bazı korkuları gidermek için Molloy'a kayıtlı cüzdanlılar ve cüzdanlı olmayanlar arasında var olan ilişkiler konusunda bazı ayrıntıları belirteceğim. Gelişimizin ertesi günü Charmian'la ben sabahleyin Kalaupapa Rifle kulüpçe düzenlenmiş bir atış yarışmasında bulunduk ve adadaki memurların cüzdanlıların yoksulluklarını unutturmak için gösterdikleri çabaları gözledik. Kulübün tamamı Dr. Holman ve Dr. Gurgoyle gibi aynı topluluğun üyesi Bay McVeigh tarafından armağan edilen bir kupanın sunulduğu bir yarışmaya katılıyordu. Parantez içinde bu arada bu kişilerin aileleriyle birlikte burada yaşamakta olduklarını da söylemeliyim. Parantez kapandı. Atış barakasında cüzdanlılar çevremizi sarmışlardı. Cüzdanlılar ve cüzdanlı olmayanlar aynı tüfeği kullanıyor ve dar alanda dirsek dirseğe duruyorlardı. Hastaların çoğu havaeliydi. Bir Norveçli yanımdaki sırada oturuyordu. Karşıdaki kapalı atış yerinde sivil savaşta konfederelerle dövüşmüş yaşlı bir Amerikalı asker vardı. İlerlemiş yaşına karşın 65 yaşındaydı, 20 kadar iyi puan aldı. Aynı şekilde güçlü havaeli polis memurları da Çinliler, Portekizliler, Kakaoslular ya da Kore'ndeki öteki sakat ve cüzdanlı olmayanlar gibi yarışlara katılıyorlardı.